Acımak.
Ayrım 8.
Bilerek, isteyerek bir namussuzluk etmişim gibi ellerimi yüzüme kapadım. Gazetelerde cinayet havadislerini okuduğum zaman hayret eder, bir insanın hemcinslerinden birini nasıl vurup öldürdüğünü bir türlü tasavvur edemezdim. Tahsin Efendi'yi dinlerken bu ruh muammasını halletmiş oldum. Nasuhi Bey'i o dakikada karşımda görsem mutlaka öldürürdüm. Ne olmuşum, çehrem ne şekil almış bilmiyorum. Yalnız Tahsin Efendi fena halde korktu. İşin bu derece vehamet olacağını, bu kadar kuduracağımı kestirememişti. Yerimden fırlayıp kalktığımı görünce bileklerime sarıldı. Evlat, kendine gel. Çocuk olma, dünyadır bu. Olmadık olmaz. Başkaları odalarında kendi karılarını yabancı erkekle buluyorlar da bu kadar heyecan göstermiyorlar. Seninkisi de fazla titizlik doğrusu, gibi sözlerle beni teskine çalıştı. Hakikati anlayıp dinlemeden Nasuhi Bey'in yakasına yapışmak doğru olmazdı. O günden itibaren hükümet konağında müdürü göz hapsine aldım. İki gün bir şey yok. Üçüncü gün Nasuhi Bey öğleden sonra daireye gelmedi. Biraz bekledikten sonra evime gittim. Daima cebimde bulunan ikinci anahtarla kapıyı açtım. Allah'tan ortalarda hiç kimse yoktu. Merdivenleri ikişer ikişer atlayarak odama çıktım. Bilmem niçin kapının içeriden kapalı olduğunu tahmin ediyor, tekmeyle kırmaya hazırlanıyordum. Fakat değilmiş. İter itmez açıldı. Nasuhi Bey yalnızdı. Kadın daha gelmemişti. Bu onun lehine bir tesadüftü. Nitekim kendisi de bunu anladığı için kolayca işin içinden sıyrılacağını zannetti. Şaşkın şaşkın gülerek bana, "Vay, nereden çıktınız?" dedi. "Bana da bugün bir kitap lazım oldu da size uğrayayım," dedim. "Aramızda teklif mi var?" Hala amirani tavrını bırakmıyordu. Nasuhi Bey'e bir şey söylemek istedim. Sesim çıkmadı. Birdenbire üstüne atıldım, boğazına sarıldım. Alt alta üst üste yere yuvarlandık. O benden daha iri bir adamdı. Fakat idmansız ve yıpraktı. Çabucak sesi soluğu kesildi. Yalvarmaya başladı. Masanın üstüne bıraktığı bastonuyla vurmakta devam ederken aşağı indirdim. Sokak kapısından attım. Çıkarken bir tek kelime söyledi. "Görüşürüz," dedi. O gece rahat bir uyku uyudum. Sinirlerimdeki gerginlik gitmişti. O azametli adam artık benim karşımda zelil, hakir bir şey olacaktı. Fakat ertesi gün Nasuhi Bey'i evvelkinden çok daha azametli görünce şaşırdım. Çene ve burnundaki bereler hala geçmemişti. Fakat sanırdınız ki onlar kahraman bir askerin düşmanla göğüs göğüse çarpışırken aldığı yaralardır. Bir gün evvel aman diye yalvaran o zelil ses bugün eskisinden daha hakimdi. Koridorda karşılaştığımız zaman hesapça ben onu hafif bir tebessümle baştan aşağı süzecektim. Halbuki bilakis o bana dağların tepesinden bakar gibi istihfafla baktı. Ben küçüldüğümü hissettim. Bir seneye yakın bir zaman öylesine çalıştım, iyi bir memur, iyi bir insan olmak için ne lazımsa yaptım. Fakat buna rağmen tercüme-i halime, geçimsizliğime, uygunsuzluğuma dair kayıtlar düşüldü. Zararım bundan ibaret olsa yine şükredeceğim. Ruhen de çok düştüm, çok kaybettim. Bugünkü R kaymakamı dünkü küçük mahiyet memurundan o kadar farklıdır ki, halbuki aradan bir sene geçmedi. Belki bundan sonra kendimi toplarım. Şimdiye kadar bir küçük memurdum, ötekinin berikinin elinde oyuncaktım. Bugünden itibaren amirler sırasına geçiyorum. Eskisinden daha fazla müstakilim. Yaptığım işlere karşı benliğimden daha çok şey koyabileceğim. Hayat benim için asıl bugünden itibaren başlıyor. Geçen bir sene esnasında kırılıp sakatlanan umdelerime tam bir sadakat göstermek artık kendi elimde. 15 Kasım. R kazasını çok sevmiştim. Havası iyi, suyu iyi, manzarası iyi. Bunların hepsinden mühim olarak ahalisi iyi. Kendi işlerinde, güçlerinde, sakin, haluk, melek gibi insanlar. Fakat halk ne kadar iyi ise, eşraf o kadar küstah ve menfaatperest. Besbelli, ahalideki yumuşaklık onları şımartmış. Eşraf, el birliğiyle hükümeti kendi nüfuzu altına almış. Elini kolunu kıskıvrak bağlamış. Kaymakamlarda kıpırdanmaya mecal yok. Teşkilat gayet mükemmel. Kazaya yeni bir kaymakam geldi mi, hemen etrafını alır, bugün burada, yarın orada, kuzular, helvalar, rakılar, çalgılarla sünnet çocuğu gibi avuturlarmış. Bana da öyle yaptılar. Siz istikamet dairesinde çalıştığınız müddetçe biz sizi başımıza tac ederiz, dediler. Bereket versin, vaziyeti çok çabuk kavradım. Onların istikamet dairesinde çalışmaktan maksatları hükümet işine, daha doğrusu kendi işlerine karışmamaktı. Böyle yaparsam kazada mesuliyetsiz meşrutiyet hükümdarları gibi bir nevi saltanat sürecektim. Hatta biraz gayret etsem bağ bahçe sahibi de olabilirdim. Fakat benim istediğim bu değildi. M kazasında kaymakam olan bir arkadaşa becaiş teklif ettim. Minnetle kabul etti. Bugün yeni memuriyetime başladım. M çok bakımsız kalmış, fakir ve muzdarip bir yer. benim için aramakla bulunmayacak bir memleket. Belki çocukça bir fikirdir. Felsefe kitaplarında yeri yoktur ama ben saadeti ikiye ayırırım. Başkalarından alınan saadet, başkalarına verilen saadet. Benim için hakiki saadet, başkalarına verilen saadettir. Burası çok fakir ve mustarip bir yer. Demek ki çok iyilik, çok hizmet edebileceğim. Binaenaleyh çok mesut olacağım. 2 Şubat. M'de ne büyük bir ateşle çalışacaktım. Fakat olmadı. Su yoktu. Ahali kokmuş bir bataklıktan su içiyordu. 5 yaşına kadar olan çocuklar arasında müthiş bir dizanteri hüküm sürüyor. Her gün hükümet konağının karşısındaki caminin mezarlığına bir iki masum cenazesi geliyordu. Belediye doktoru kasabaya içilecek su gelmeyince bu ölümlerin önü alınmayacak diyordu. Vilayete, belediyeye, hasılı dört yana başvurdum. Beni tasdik etmeyen yoktu. Fakat işler çok ağır yürüyor, mini mini çocuk tabutları penceremin önünden geçmekte devam ediyordu. Sinirlerim fena halde bozulmuştu. Bu cenazeleri gördükçe boğazım tıkanıyor, yumrukla göğsüme vurarak ''Katil, katil, bunları sen öldürüyorsun. Hani vicdanının sesini daima dinleyecektin?'' diye söyleniyor, hatta bazen hıçkırarak ağlıyordum. Nihayet istediğim tahsisatın bir kısmı geldi ve hemen işe başladım. 1,5 ay geceli gündüzlü çalıştım. Amelenin içinde, toz toprak içinde uğraştığımı görenler bana Irgatbaşı ismini verdiler. Kader beni hükümdar yapsa, halkın belki de tezif için verdiği Irgatbaşı ismi kadar memnun etmeyecek. Para bittikçe kasabanın zenginlerine koşuyor, dilenci gibi iyane veya borç istiyordum. Bir gün yine amelelerle beraber toz toprak içinde çalışıyordum. Bir araba ile gayet temiz giyinmiş iki efendi geldi. Bunlar mülkiye müfettişleriydi. Beni hemen işten el çektirdiler ve sorguya başladılar. Suçum bir değil birçoktu. Keşif raporları hatalıydı. Münakaşalar usulü dairesinde olmamıştı. İhale-i katiye için lazım olan müddet dolmamıştı. Gayri kanuni olarak fasıldan fazla para nakletmiştim. Ahaliyi tazyik ederek para almıştım. Bazı suistimallere sebebiyet vermiştim vesaire vesaire. Mamafi müfettişler insan adamlardı. İsteseler beni bir daha çalıştırılmamak üzere devlet hizmetinden kovdurturlar, senelerce mahkeme ve hapishanelerde süründürürlerdi. Fakat onlar beni çok dikkat ve merhametle dinlediler ve yalnız daha fena bir kazaya göndermekle iktifa ettiler. Bugün yeni memuriyeti mahallim olan S'de işe başladım. Bana bugün devri teslim muamelesi yapan eski kaymakam, size muvaffakiyet temenni etmek bir nevi bedbuz olur. Allah bu dünya cehenneminden hayırlısıyla kurtarsın dedi. Bu sözlere hafifçe omuz silkerek mukabele ettim. Ne olursa olsun mesuttum. Çünkü artık penceremin önünden benim yüzümden ölmüş çocukların cenazesi geçmeyecekti. Her yeni memuriyete başlarken umdelerimi tekrar gözden geçirmek, ahitlerimi tazelemek benim için bir adettir. Demin yine öyle yapıyordum. Vicdanımın sesini daima dinleyeceğim cümlesini okurken gayri ihtiyari gözlerimden yaş geldi. Son felaketimin sebebi vicdanımın sesine itaat etmiş olmam değil miydi? Vicdanım bana susuzluktan ölen çocuklara her şeye rağmen su vereceksin demişti. Ben de bu emre itaat etmek için memuriyetten kovulmayı, mahkemelerde sürünmeyi göze almıştım. Demek ki ben küçük miktasta bir kahramandım. Kendi gözümde adeta büyüdüğümü, yükseldiğimi görüyordum. Mamafi bu sarhoşluk uzun sürmedi. Programımın bir başka maddesi gözüme ilişmişti. Onda kanuna daima riayet edeceğim diyordum. Halbuki bu su işinde kanuna göz göre göre yan çizmiş olduğum gün gibi aşikardı. Şu halde ben umdelerimden birini tatbik ederken ötekini çiğneyip geçmiştim. Hem daha fenası bu çok kere de böyle olacaktı. Programdaki bu iki madde çatışıyordu. Öyle işler çıkacaktı ki vicdan yap derken kanun yapma diye ne yedirecekti. Keza kanunun istediği bazı şeyler vicdana dokunacaktı. Bu vaziyet karşısında ne yapmak lazımdı? Haziran. Memleketin ancak okuyup yazmakla kurtulacağına inananlardandım. Bu benim mektep sıralarından beri en sarsılmaz bir kanaatimdir. Hatta bir aralık Darül Muallim'e girerek hoca olmayı bile düşünmüştüm. Mamafi mülkiye memurlarının da marife pek faydası dokunabilir. Kaymakamlıkla gezdiğim yerlerde muallimler ve marif memurlarıyla konuşurken daima ben mukaddes ordunuzun gönüllü neferlerindenim. Herhangi bir meselede başınız sıkılırsa bana gelin. Elimden geldiği kadar yardıma hazırım gibi sözler söyledim. Hem bunlar benim için laf ola kabilinden şeyler değildi. Vaadime imkan nispetinde sadık kalırım. Fakat öteki ordu gibi bu orduda inzibatsızlığa göz yummak olamaz. Umumun menfaati için ferdi ihmal etmeye taraftarım. Hele zayıf ahlaklı insanların bir dakika vazife başında tutulmaları caiz değildir. Zehra babasının bu satırlarını okurken çıldıracak gibi oldu. Bunlar benim fikirlerim diyor, bir rüya içinde olmadığına inanmak için kağıda parmaklarıyla dokunuyordu. Sonra aklına daha başka bir şey geldi. Acaba vücudumla olduğu gibi ruhum ve fikirlerimle de bu adamın kızı mıyım diye düşündü ve bir zaman okumasına ara verdi. Burada işe başladığımın haftasında bana 40-50 imzalı bir dilekçe geldi. Kazadaki iptidai muallimlerinin birinden şikayet ediyordu. Son derece cahil, müseyyep ve bunak bir ihtiyarmış. Bu yetmez gibi dilenci tabiatlıymış. Mütemadiyen talebe ailelerini izaç eder, para istermiş. Akşamüstleri sırtında zembille çarşıda dolaşır, bakkalların, zerzevatçıların önünde durarak "Çocuklarınızın hocasıyım, bana yardım sizin için borçtur." dermiş. Bir avuç pirinç, bir kök ıspanak almadan gitmezmiş. Mektepte ders esnasında sınıftan çıkarak çocukların sepetlerini karıştırır, köftelerini, yumurtalarını aşırırmış. Benden evvelki meslektaşıma birkaç kere müracaat etmişler. Rakik kalpli bir adam olduğu için bir türlü onu atmaya kıyamaz. "Etmeyin, eylemeyin, fakirdir, alildir. Sonra açlıktan ölür de vebal altında kalırız. Hem de bir memuru arsızca tabiatlı diye işinden çıkaramayız. Kanaatimce bunlar onun ahvali hususiyesindendir. Mamafif, ben çağırır, son bir defa ihtar ederim der ve ahaliyi atlatırmış. Dilekçeyi getirenler bana daha uzun uzadıya izahat verdiler. Hemen mektebe koştum. Binanın nerede olduğunu bilmesem çocukların gürültüsünden bulabilirdim. Ahalinin bu şikayette ne kadar haklı olduğunu anlamak için sadece mektebin önünden geçmek ve içeriye şöyle bir göz atmak kafiydi. İki büyük talebe yüzü gözü çamurlar içinde elleri kanamış bir mini miniyi tartaklaya tartaklaya mektebe sokuyorlardı. Onların arkasından ben de girdim. Çocuklar sınıfın kapısında görülünce içerideki gürültü bir kat daha arttı. Bu gürültü arasında hafakanı kabarmış koca karıların sesine benzeyen iğrenç bir ihtiyar sesi haykırıyordu. "Yakaladınız mı Künhani'yi? Aferin çocuklar! Sen beni ihtiyar arkamdan koşup tutamaz diye kaçarsın ha? Sen şimdi kızılcık reçeline ye de ağzın bağlansın. Ay yine Yezid İbni Yezidler sopamı çalmışlar. Ulan değnek nerede? Hanginiz aldınızsa verin. Vallahi dövmem, şart olsun dövmem. Bir aferin yazarım." Hoca beni görünce şaşaladı. Aynı koca karı sesiyle "Hayırdır inşallah, hayırdır inşallah" diye bağırdı. Sonra dershanenin ortasında itişip kakışan çocuk kümeleri arasından bana doğru koşmaya başladı. Romatizma yahut da başka bir hastalıktan bacaklarını açamadığı için koşarken adeta yerinde zıplar gibi görünüyor, ihtiyarlıktan kamburlaşmış sırtı inip kalkıyordu. İşe başladığım gün bazı yerli halk beni tebrike gelmişlerdi. Onların arasında bu ihtiyarı da gördüğümü hatırlıyorum. "Vay efendim, safalar geldiniz kaymakam beyefendi oğlumuz. Mektebimize uğurlar getirdiniz. Biz yaşlıyız, siz gençsiniz ama bizim amirimizsiniz, babamız veli nimetimizsiniz" gibi ipsiz sapsız sözlerle ellerimi eteklerimi öpmeye çalışıyor, gülüyor, öksürüyor, türlü maskaralıklar yapıyordu. Ayaklarımı kapanarak beni zorla kürsüye oturttu. Talebeye marş okutmaya kalktı. Çocukların her biri ayrı ayrı perdelerden çiğ, vahşi feryatlarla bağırıyor, hocanın iğrenç koca karı sesi de onlara karışıyordu. Hoca bunaklığına rağmen menfaatini gayet iyi bilen bir adamdı. Kaymakamın umulmaz ziyaretinden fena bir netice çıkacağını hissediyor, korkuyor, küçük gözleri fıldır fıldır dönüyordu. Marş okunurken çocukları intizama sokmaya, yerlerini oturtmaya çalışıyordu. Aklınca bana belli etmeden çocuklardan bazılarına yavaş sesle talimat verdi. Hatta bir aralık arka sıradaki iki afacana "Ulan uslu durun, beni ekmeğimden edeceksiniz" diye fısıldadığını işittim. Bu bunağın maskaralıklarına gülmek mi, acımak mı lazım geleceğini kestiremiyor, derin bir tiksinti duyuyordum. İkide bir de oyulgana oyulgana yanıma yaklaştıkça ürperiyor, eli dokunursa kirlenecekmişim gibi bir şey hissediyordum. Bu hali gördükten sonra uzun uzadıya mektepte kalmaya hacet yoktu. Mamafi bunağın elinden derhal kurtulamadım. Bana gösteriş yapmak istedi. Büyüyecek bir talebeyi çağırdı. Allah'ın, peygamberin, bil cümle enbiya ve evliyanın, padişahın ve benim duamız bereketiyle öğrettiği şeyleri göstermek için kıraat okuttu. Çocuklar, "O İstanbul mektebinden geldi, burada öğrenmedi" diye bağırmaya başladılar. Bu fırsattan istifade ederek kendimi dışarıya attım. Adamcağız galiba arkamdan koştu ama tabii yetişemedi. biraz evvel mektepten kaçan küçük haylaz için yaptığı gibi arkamdan büyük talebeleri de saldıramadı. Bu meselede zerre kadar tereddüde mahal yoktu. Derhal vilayeti bir tezkere yazdım ve hocayı mektepten çıkardım. Bunun için başka sebep olmasa ihtiyarlığı kafiydi.
Ayrım sonu.